yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yuhanna kesiminin 17. bölümüne geldik. Konu İsa'nın babaya ettiği dua. İsa Mesih kendisi için dua ediyor, öğrencileri için dua ediyor ve İsa imanlılar topluluğu için dua ediyor. Şimdi kutsal kitabın en çarpıcı bölümlerinden birine gelmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bütün bu bölümü sadece 3-4 dakikada okuyabilirseniz de bu bölüm kutsal kitapta yazılı olan duaların en uzun olanıdır. Toplulukta yapılan duaların uzunluğu genel bir tartışma konusudur. Eğer Rab'be söylemek istediklerinizi 3-4 dakikaya sığdıramıyorsanız o zaman söyleyeceğiniz çok şey var demektir. Açıkça söyleyeyim, birkaç dakika içerisine sığdırılan kısa dualar belki her ayrıntıya girmese de can sıkıcı, uzun uzadıya söylenen dualara kıyasla en etkili olan dualardır. Çünkü içerisinde açıkça vaaz edilen, tanıklık verilen, tekrar ve tekrar aynı şeylerin söylendiği uzun dualar, dua toplantılarını can sıkıcı bir duruma getirebilir. İsa Mesih'in yukarı odada yaptığı konuşma, bu duayla doruğa ulaşan bir tür dağ tırmanışına benzer. Bu büyük bölümle ilgili olarak başkaları neler demişler, bunlardan bazı alıntılar yapmak istiyorum. Ünlü kutsal kitap yorumcusu Matthias Henry şöyle diyor. Yeryüzünde söylenmiş en dolu ve en etkili konuşmadan sonra edilmiş olan en çarpıcı ve en harikulade duadır bu. Martin Luther de şöyle diyor. Bu ölçülemeyecek değerde sıcak ve yürekten çıkıp gelen bir duadır. İsa bu duasıyla hem bizimle hem de babayla olan ilişkisi bağlamında yüreğinin derinliklerinde olanları olduğu gibi açığa çıkarıyor. Çok samimi ve basit bir dua. Öylesine derin, öylesine zengin ve öylesine geniş ki hiç kimse anlayamıyor. Başka bir Tanrı adamı, başka bir yorumcu şöyle diyor. Tanrı oğlunun kendisi tarafından edilen bu duadan daha üstün, daha yüce, daha kutsal ve daha etkili bir dua ne yeryüzünde ne de gökyüzünde ne söylenmiş ne de işitilmiştir. Yine başka bir kutsal kitap yorumcusu bu duayı yaşamı boyunca sürekli olarak okumuştur. Ölmezden önce yatağındayken karısı ona şöyle sormuş. Kutsal kitaptan nereye okumamı istersin? O da şöyle yanıt vermiş. İlk demir attığım yeri, Yuhanna Müjdesi'nin 17. bölümünü oku. Bu bölümü tekrar ve tekrar sürekli olarak okuyan birçok imanlının tanıklığını okuyabiliriz. İngiltere Kralı 8. Henry zamanında patrik olan Doktor Fisher de öldürülmezden önce kutsal kitaptan bu bölümün okunmasını istemiştir. Gerçekten bu bölüm kutsal yazılardaki en büyük, en önemli bölümlerden birisini oluşturur. Bu nedenle bu büyük duayı ele alıp yorumlarken kendimi gerçekten de tamamen yetersiz ve vasıfsız görüyorum. Bu büyük dua bir başkahin olarak İsa Mesih'in bizim için yaptığı bir şefaattir. Yine bu büyük dua gökte Rab İsa Mesih ile Baba Tanrı arasında sürekli olarak akışan iletişimin küçük bir açıklanışıdır diyebiliriz. İsa'nın tüm yaşamı dua dolu bir yaşamdı. İsa halka yönelik hizmetinin başlangıcında dahi sakin ve sessiz bir yere çekilerek dua etmişti. Yine İsa sık sık Yeruşalim yakınlarındaki Zeytinlik Dağı'na gider ve tüm geceyi orada dua ederek geçirirdi. O bizim büyük şefaatçımızdır. Sizin ve benim için dua etmektedir. Siz bu sabah dua etmeyi unutmuş olabilirsiniz ama o sizin için dua etmeyi unutmadı. O sizin için bugün de dua etti. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Baba Tanrı İsa'nın ettiği duayı her zaman olduğu gibi kabul eder ve yanıtlandırır. Tanrı benim dualarımı da olduğu gibi işitir ve yanıtlandırır ama her zaman değil. Bazen benim istediğime hayır diyerek yanıt verir Rab. Bazen de dualarımı değişik bir yöntem kullanarak ya da başka bir zamana erteleyerek yanıtlandırır. Ama daha önce gördüğümüz gibi İsa şöyle diyordu babaya. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum. Ama bunu çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Kişinin kendisi için dua etmesi herhangi bir şekilde bencillik değildir. Bizler Tanrı'ya dua yoluyla yaklaştığımızda yüreğimizi ve yaşamlarımızı Tanrı'nın önünde düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir anlamda Tanrı ile aynı frekansta, aynı uyumda olmamız gerekmektedir. Başkaları için dua etmezden önce ilkin kendimiz için dua etmeliyiz. Bu bir bencillik değil ama kesin bir gerekliliktir. İsa Mesih şöyle diyor Yuhanna 17. bölümün 1. ayette. İsa bunları söyledikten sonra gözlerini göğe kaldırıp şöyle dedi. Ey baba, vakit geldi, oğlunu yücelt ki oğul da seni yücelsin. Bu sözleri söyledikten sonra İsa hangi sözleri söylemişti? 13. bölümden 16. bölüme kadar söylenen sözleri söylemişti. Şimdi artık öğrencileriyle konuşmasına bir son veriyor ve babayla konuşmaya başlıyordu. Her ne kadar İsa bu bölümde babaya hitap ederek konuşuyorsa da aynı zamanda öğrencilerinin ve bugün yaşayan biz imanlıların yararı içinde konuşuyordu. O, bugün bizim yararımıza Tanrı'nın sağında aracılık eden, şefaat eden başkahinimizdir. Onun hangi konularda dua ettiğini merak edebiliriz. O zaman bu bölüme bakmamız yararlı olacaktır. Çünkü burada Rabbin duasını, İsa Mesih'in babaya ettiği duayı görüyoruz. Rabbin duası denildiğinde aklı hemen İsa'nın dağdaki büyük vaazında öğrencilerine öğrettiği dua geliyor. Ama oradaki dua İsa'nın öğrencilerine nasıl dua etmeleri konusunda örnek olarak verdiği bir duaydı. İsa Mesih duasına babamız diyerek başladığı zaman bunu bütün imanlılar adına yapıyordu. Bununla birlikte İsa Tanrı'ya baba derken başka bir açıdan yaklaşıyordu. Nitekim İsa Mesih ölümden dirildikten sonra Meryem'e şöyle diyecekti. Bana dokunma. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Diğer bir deyişle İsa bu sözlerle şunu söylüyordu. Henüz iman edip yeniden doğarak çocuğu olduğunuz sizin babanızın ve üçlü birlikteki yerim nedeniyle oğlu olduğum benim babamın yanına çıkmadım. Öte yandan suçlarımızı bize bağışla şeklinde bir dua hiçbir zaman İsa'nın duası olamazdı. Neden? Çünkü onun hiçbir zaman suçu ve günahı olmamıştır da ondan. İsa Mesih böyle bir dua edemezdi. Bizler de aynı şekilde İsa'nın Yuhanna 17. bölümdeki duasını edemeyiz. Çünkü bu dua sadece ve sadece İsa'nın duasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Rabbimiz bu duayı babaya yolda yürürken söylemişti. Gözlerini gökyüzüne dikti derken gözlerinin açık olduğunu anlıyoruz. Tabii bizler de başımızı eğmeden ya da gözlerimizi kapatmadan da dua edebiliriz. Yolda yürürken ya da araba kullanırken bile dua edebiliriz. Şimdi İsa'nın duasına nasıl başladığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Baba, saat geldi. Hangi saat gelmişti? Ta ezelden kurulan saat, ta başlangıçta belirlenen zaman gelmişti. Bu belirlemeye göre Tanrı kuzusu dünyanın günahları için ölüme teslim edilecekti. İşte İsa bu sözleri söylerken belirlenen bu saatin çanları da çalmaya başlamıştı. Saat geldi. Anımsayacak olursanız İsa Kana köyündeki düğüne katılarak hizmetine başladığında annesi Meryem ona şarapları kalmadı demişti. İsa'nın Meryem'e yanıtı ne olmuştu biliyor musunuz? Kadın, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi. İşte İsa'nın sözünü ettiği bu saat, onun bizim günahlarımız için öleceği saat şimdi gelmişti. Bu öyle bir saat olacaktı ki, bununla bütün dünya, İsa'nın haç üzerinde bizim günahlarımız için ölerek sergileyeceği Tanrı sevgisini görecekti. Ama İsa bu kadarla kalmayacaktı. Ölecekti ama ölümden sonra dirilerek yeniden yaşama geri gelecekti. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. İsa Mesih'in ölümü Tanrı'nın eski antlaşmada acımasız bir diktatör olduğunu söyleyen liberal Hristiyan ilahiyatçıların görüşlerinin tersine dünyayı çok sevip biricik oğlunu veren, seven bir baba olduğunu gösterir. Bundan sonra oğul ölümden diriltilecek, babanın yanına göğe geri dönecek, her ismin üzerinde olan bir isimle adlandırılarak İsa'nın adında her diz çökecek ve Rab İsa Mesih'e secde edeceklerdir. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yüceltsin. Bu sözlerde öylesine derin anlamlar yatıyor ki bunu tam olarak anlamak herhalde mümkün değil. Çünkü sen ona tüm insanlık üzerinde yetki verdin diyor İsa Mesih. Yuhanna 17:2'de öyle ki ona, yani İsa Mesih'in kendisine verdiklerinin tümüne sonsuz yaşam versin. Bu gerçekten çarpıcı bir sözdür.
İsa'nın tüm insanlık üzerinde kesin bir yetkisi vardır. İsa istese tüm varlıkları ve insanları kendi önünde bir anda diz çöktürtebilir. Hepimizi kendisine tabi kılarak her birimizi yaşayan robotlar haline getirebilir. Her ne kadar bu onun yapacağı son şey ise de onun tüm insanlar üzerinde mutlak bir hakimiyeti vardır. İnanlılar topluluğu olan kilise, Tanrı'nın İsa Mesih'e bir sevgi armağanıdır. Bu nedenle o, babanın kendisine verdiği herkese sonsuz yaşam verir. Bu ayetle birlikte seçiliş ve özgür irade konusu da ortaya çıkmaktadır. Ama burada bu noktaya ağırlıkla eğilmeyeceğiz. Bu noktalarda hem Kalvinistlerin hem de Arministlerin aşırı görüşleri çetin tartışmalara yol açıyorsa da biz burada bu her iki görüşün ortasında bir yerde kalmak istiyoruz. Eğer Tanrı herhangi bir yolla seçilmiş olanların kimler olduğunu bana göstermiş olsaydı gider ve İncil'i sadece onlara duyururdum. Ama Tanrı böyle bir şey yapmıyor. Her kim isterse gelebilir diyor. Yani çağrı her insanadır. İsa Mesih'e gelmezseniz Tanrı'ya sunabileceğiniz hiçbir mazeretiniz olmaz. Tanrı'nın size sunmuş olduğu kurtuluş armağanını kabul etmediğiniz durumda bu tutumunuz sizin sonunuzu belirleyecek ve sonsuz cehennem yargısıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü bugün kurtarıcınız olan İsa Mesih onu kabul etmediğiniz sürece yarın yargıcınız olarak karşınıza çıkacaktır. Sonsuz yaşam seni tek gerçek Tanrı'yı ve göndermiş olduğun İsa Mesih'i bilmeleridir diyor İsa Mesih Yuhanna 17 ayet 3'te. Tanrı'nın bazı kimseleri ezelden seçmesi bazı kişileri dışarıda bırakmak için midir? Hayır. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı'yı ve onun gönderdiği İsa Mesih'i tanımaktır. Gerçek Tanrı'yı ve Rab İsa Mesih'i tanımaya istekli misiniz? Eğer istekliyseniz dışarıda kalmazsınız. Seçilmişlerden biri olmalısınız. Tanrı sonsuz yaşamı bu çağrıyı duyup yürekten karşılık verenlere verir. Bu kimseler özgür isteklerini kullanarak Rab İsa Mesih'e gelen, onu kurtarıcıları olarak kabul eden kimselerdir.
Seni tanısınlar. Bu noktada önemli olan şey kafanızdaki İsa Mesih ile ilgili bilginin çokluğu değil ama onu tanıyıp tanımadığınızdır. Önemli olan gerçek tanıdığınız kişinin kim olduğudur. İsa Mesih'i mi tanıyorsunuz? Onu tanıdığında kurtuluyorsun kardeşim. Yine önemli olan şey yüreğimizde ne kadar iman olduğu değil ama neye ve kime iman ettiğimizdir. Sadece iman et diye bir ilahimiz vardır. Peki kime iman edeceğiz? Sadece Rab İsa Mesih'e iman edeceğiz. Bakın ünlü bir İncil vaizi bu noktada şöyle dedi. Seni kurtaran Mesih'teki sevincin değildir. Seni kurtaran Mesih'in ta kendisidir. Her ne kadar iman bir aracı olsa da seni kurtaran Mesih olan imanın değildir. Seni kurtaran Mesih'in kanı ve inayettir. Sen bunu kendine aldığında kurtuluyorsun. Evet, kurtaran Mesih'tir. Bir kimse yanlış bir şeye inanabilir. Önemli olan nokta neye ve kime iman edildiğidir. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diyor. İman duymakla, duymakta Tanrı sözünü duyurmakla olur. Peki Tanrı sözü ne söyler? İncil'in diğer bir deyişle iyi haberin özü şudur. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ve ölümden dirildi. Bunlar Mesih inancının değişmez gerçekleridir. Bu gerçekleri bilmemiz ve bu bilgiye verdiğimiz karşılık imanımızdır. Anladınız mı değerli dostum? Altını çizeyim. Bu gerçekleri bilmemiz, hangi gerçekleri? İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ama ölümü yenerek dirildi. İşte bunlar Mesih inancının değişmez gerçekleridir ve bu gerçekleri bilmemiz ve bu bilgiye verdiğimiz karşılık bizim imanımızdır. İman, Rab İsa Mesih'e kurtarıcı olarak güvenmek demektir. Sonsuz yaşam Tanrı'yı ve İsa Mesih'i tanımaktır. İsa, onun kurtarıcı anlamına gelen adıdır. Mesih ise İsrail'in kralı anlamına gelen İsa Mesih'e verilmiş bir unvandır. Onu tanımak demek, Mesih bilgisinde ve onun inayetinde büyümek demektir. Rab İsa Mesih bilgisinde ilerledikçe güvenceye de sahip oluyoruz. Kurtuluş güvencesine sahip olmayan herhangi bir kimse ya henüz kurtulmamış bir kimsedir ya da Mesih'e iman ettiği halde henüz Rab'de bebek olan imanlı bir kimsedir. Ya da Mesih'e inancında bir eksiklik vardır. Bu her ikisinin de kurtulduklarını bilecekleri aşamaya gelmeleri gerekmektedir. Çünkü sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı'yı ve onun gönderdiği kurtarıcı Rab İsa Mesih'i tanımaktır. İşte Tanrı sözünü okuyup çalışmak bu nedenle çok çok önemlidir. İsmen Hristiyanlar başta olmak üzere birçok insanlar köşede bir yerde durmakta ve yaşamlarını kurtuluş güvencesine sahip olmadan yaşamaktadırlar. Seni yeryüzünde yücelttim. Yapmam için bana verdiğin işi tamamladım, sonuçlandırdım diyor İsa Mesih, Yuhanna 17. bölümün 4. ayetinde. İsa burada babaya son raporunu sunuyordu. İsa henüz çarmıhta ölmemişti ama konuya tanrısal açıdan baktığında gelecekteki şeyleri olmuş olan şeyler olarak görebiliyordu. Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde ölmeye ve sonra ölümden dirilmeye gidiyordu. Çarmıha gerildiği zaman hatırlayacaksınız, tamam oldu diyecekti. Tamam oldu demek, bizim kurtulmamız için gereken her şey yapıldı demektir. İsa Mesih bizim kurtulmamız için her ne gerekiyorsa hepsini birer birer yerine getirmiştir. Buraya kesin bir nokta koyabiliriz. Onun tamamlamış olduğu bu işe hiçbir şey ekleyemezsiniz. Bu nedenle kurtuluş Tanrı'nın sizden başarmanızı, gerçekleştirmenizi istediği bir şey değildir. Tam tersine kurtuluş Tanrı'nın sizin için çoktan hazırladığı ve sizden sadece kabul etmenizi istediği bir armağandır. İşte sizi kurtaran şey size uzatılan bu kurtuluş armağanını kabul etmenizdir. Şimdi ey baba, dünya olmadan önce yanında taşıdığım yücelikle katında beni yücelt diyor Yuhanna 17. bölüm 5. ayette İsa Mesih. Pavlos'un Filipililere yazdığı mektubun 2. bölümünde İsa'nın kendini boşalttığından söz edilir. Bazıları İsa'nın orada tanrılığını da boşalttığını öğretiyorlar. Yuhanna açık bir şekilde tanrısal sözün insan bedeni büründüğünü öğretir. Meryem'in kucağındaki o küçük bebek beden almış olan Tanrı'ydı. O tüm evrene kendisini hiç göstermeden de açıklayabilirdi ama o beden alıp aramızda yaşadı. Aramızda yaşarken %99 bir Tanrı değil ama %100 bir Tanrı'ydı ve Tanrı'dır. Peki İsa kendinden neyi boşaltmıştı? O kendinden Tanrılığa özgü temel nitelikleri boşaltmıştı. Bir anlamda Tanrı yeryüzüne gelmekle yüceliğinden soyunmuş, görkemini bir tarafa bırakmıştı. Noel bayramı kutlamalarında kiliselerde, doğumunda İsa'yı görmeye gelen çobanlardan, meleklerden ve yıldız bilimcilerinden söz edilir. Aslında bu böyle olmamalıdır. O yücelik tanrısıdır. Bence o, yeryüzüne geldiğinde yeryüzünün tüm halkları da orada bulunmalıydı. Nasıl ki bugün büyük bir siyasetçi öldüğünde dünyanın bütün uluslarından temsilciler cenaze törenine geliyorlarsa, yücelik Rabbi olan İsa Mesih de yeryüzüne geldiği zaman bütün uluslardan temsilciler orada bulunmalıydılar. Tanrı böyle bir karşılama töreni isteyebilirdi ama o kendi yüceliğini bir tarafa bıraktı. Ve şimdi cennete geldiği yüceliklere geri dönmeye hazırlanıyordu. Yakında oraya geri dönecekti. Dünyadan bana vermiş olduğun insanlara adını açıkladım. Senindiler, onları bana verdin ve sözünü tuttular. Yuhanna 17 ayet 6. Buradaki bana verdiğin insanlar terimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bana verdiğin insanlar, onları sen bana verdin. Ayet 6. bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Ayet 9. Onları bana verdiğin, ayet 11. Bana verdiğin kimseleri, yani onları, ayet 12. Evet, o büyük seçilmişlik doktrinine yeniden dönmüş bulunuyoruz. İsa babayla bu konu hakkında konuştu. Bu özel bir konuşmaydı ama İsa öğrencilerinin de bu konuşmayı duymalarını ve bu konu hakkında bir şeyler bilmelerini istedi. Ezelden seçilme konusunda bilmem gereken şeyleri belki de yeterince bilmiyorum. Bu konu üzerinde ünlü ilahiyatçıların yazılarını okudumsa da onların da bu konuda çok şeyler bildiklerini söyleyemeyiz. Ezelden seçilmişlik konusunda bu kadar az şey bilmemizin nedeni bu konunun Tanrı'ya ait bir konu olmasıdır. Çünkü Tanrı'nın bilip de bizim bilmediğimiz şeyler pek çoktur. Bu duayı dinleyip İsa'nın babanın sağında olduğunu ve babaya bizimle ilgili şeyler anlattığını bilmek ne güzel bir şeydir. Eğer siz de ona ait olanlardan biriyseniz İsa Mesih Baba Tanrı'ya bu sabah sizin hakkınızda da bir şeyler söylemiş, sizin için şefaat etmiştir kardeşim. Rab İsa Mesih ile ona ait olanlar arasında gizemli bir ilişki vardır. Bu kimseler babaya aittirler ve İsa'ya verilmişlerdir. Bunun ne anlama geldiğini size açıklayamıyorum ama bunun muazzam bir ilişki olduğunu biliyorum. Şimdi biliyorlar ki bana verdiklerinin tümü sendedir. Bana verdiğin sözleri onlara verdim. Onlar da kabul ettiler. Gerçekten senden geldiğimi anladılar ve beni senin gönderdiğine iman ettiler diyor Yuhanna 17, 7 ve 8. ayetlerde. Rab İsa Mesih onlara babanın sözlerini vermişti. Önemli olan şey buydu. İsa onlara mal, mülk, para ya da araba vermemiş ama babanın sözlerini, Tanrı'nın sözlerini vermişti. İsa burada öğrencilerinin kendisinin babadan geldiğine inandıklarına tanıklık ediyordu. Öğrenciler İsa'nın kim olduğunu biliyorlardı. Onun amacını ve de özellikle ölümüyle ölümden dirilişini anlamamışlar. Ama İsa ile birlikte oldukları 3 yıl içerisinde inanılmaz ilerlemeler kaydetmişlerdi. İsa'nın Tanrı'dan çıkıp geldiğini biliyorlardı ve onun Baba Tanrı tarafından gönderildiğine inanıyorlardı. Onlar için dilekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiklerin için dilekte bulunuyorum çünkü onlar senindir diyor Yuhanna 17 ayet 9'da. Burada yine çarpıcı bir açıklamada bulunmak istiyorum. Aslında İsa'nın söylemiş olduğu çarpıcı bir sözü sadece tekrarlamak istiyorum. Nedir bu çarpıcı söz? Şudur. İsa Mesih artık bugün dünya için dua etmiyor. Onun dua hizmeti sadece ve sadece dünyada yaşayan ve kendisine inanan kimselerle sınırlıdır. O dünya için dua etmiyor. O dünya için canını verdi. Dünya için bundan daha fazla ne verebilirdi, ne yapabilirdi ki? O dünyayı günah, doğruluk ve gelecek olan yargı konularında yargılasın diye kutsal ruhu görevlendirmiştir. İsa Mesih sadece kendininkiler için dua etmektedir kardeşim. Benimkilerin tümü senindir, seninkiler de benim ve ben onlarda yüceldim. Artık dünyada değilim ama onlar dünyadadır. Sana geliyorum ey kutsal baba, bana vermiş olduğun adınla onları koru ki bizim gibi bir olsunlar diyor İsa Mesih Yuhanna 17, 10 ve 11. ayetlerde. Bizim kurtulmamızın bütün amacı İsa Mesih'e yücelik kazandırmaktır.